Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Mustafa Asım Küçük Aşçı imzalı Lokomotifi Geçen, Çeken, Vagon başlıklı yazıyı aktarıyoruz. Tren hayatımıza gireli tam 2 asır olmuş. Hayatımıza giren her şey gibi tren de lisanımızda bir teşbih unsuru oldu. Malum dizi dizi vagonlar bir lokomotife bağlanır, en önde o güçlü lokomotifte güçlü bir motor vardır. Eskiden kömür yakılarak çalıştırılan bir buhar kazanı olurdu. Artık elektrikli. O güçlü lokomotif katar katar vagonu çeker götürür. Lokomotif sevk eden, vagon sevk edilen. Necip Fazıl, İslami sosyalizm tarzı arayışlara sahip olduğunu düşündüğü birine şöyle dediğini yazmıştır. Cihanda hangi mezhep varsa, isteklisi olduğu cennet hayalinin hakikatini İslam'da bulsun. Kötü taraflarının ilacını da yine onda arasın. Kendinden, sisteminden, adından da vazgeçerek ve nefsinde hiçbir istiklal tanımayarak İslam'a sığınsın. Sizse öyle yapmıyorsunuz. Esası ve istiklali sosyalizmde görüyor ve İslam'ı bu esasa uydurabildiğiniz için benimsiyorsunuz. Yani siz İslam'a değil, sosyalizme inanıyorsunuz. Sizin için lokomotif sosyalizm, vagon da İslam. Asla. İslam topyekün fezayı kuşatan bir ray manzumesi üzerinde tek lokomotif ve geride ne varsa hep ona bağlı vagon. Bu nokta din usulünün ana maddesi. Güçlü şahsiyet, çekip götüren yapı, lokomotif adam. Kitleleri harekete geçirebilen, başkasına tabi olmak yerine öncü bir şahsiyet arz eden kişileri anlatır. Fakat vagon, lokomotif nispeti gibidir toplumda böyle öncü şahsiyetler. Yani herkes lokomotiflik taslarsa bu iş demir yollarında pek işe yaramaz. Bu da tren yolunun ekonomisini anlatır. Lakin şahsi ihtiyaçları da trenle görmek zordur. Ev taşıyorsanız trenle taşıyamazsınız. Karayollarında her bir otobüs, her bir kamyon, her bir araç ayrı bir motora, ayrı bir kaptana sahiptir. Ferdiyetçilik hakimdir karayollarında. 10. yılmarşının yazıldığı yıllar kadar gelişmişliğin, ilerlemenin sembolü olan demir ağlar, daha sonra fazlaca toplumcu görülen geri kalmış bir ulaşım vasıtası oldu. Otobüs ve kamyonların yanında yavaş kaldı. 80'li yıllara kadar yüzüne bakılmaz oldu. Fakat sonra zannederim toplumculuğun daha güçlü olduğu uzak doğudan bir hamle geldi. Hızlı tren. Böylece tren tekrar tercih edilen ve geliştirilen bir ulaşım vasıtası olarak aramıza döndü. Trenin uzunluğu diğer taşıma vasıtalarına göre hayli etkileyicidir. O kadar gerideki bir vagon da en öndeki lokomotife bağlıdır. Bu sebeple çok büyük ve geniş teşkilatlarda güzel bir teşbih olmuştur. Kenarda köşede bir abdi aciz de koca bir tarikata kelime manası yol. İntisap ederek o yola girmiş demektir. Ona derler ki, merak etme, sen de bu katara bağlısın. Lokomotif nereye, son vagon da oraya. Kişi sevdiğiyle beraberdir, hadisi şerifinin bir temsili sanki. Trenden önce kervan katarlarıyla da bu teşbih işlenmiştir. Ümmi Sinan diyor, Zat-ı Hakk'a doğru varan karban ehlinden ol. Tabii bunda tasavvuftaki himmet ve tevazu anlayışını da görmek mümkün. Vagonda oturanlar bir enerji sarf etmezler. Yol alışta, seyr-i sülükte sarf edilen tek kuvvet lokomotife hamledilir. Elbette tasavvuf katarında, vagonlarında oturanlar boş durmaz, vazifelerini yaparlar. Ama hiçbir şeyi kendilerinden bilmezler. Himmet Evliyaullah'tan, rahmet Allah'tandır. Demir yollarının bir hususiyeti aslında yolun sabit olmasıdır. Lokomotif kaptanı ne şerit değiştirir ne güzergah. Yola döşenmiş demir raylar üzerinden götürür treni. sabit yol yukarıdaki teşbihleri güçlendiriyor. Ehli sünnet vel cemaat üzere asırlarca menzili maksuda ulaştıracağı teyit ve tescil edilmiş bir yol üzerinden gitmek. Yolun ilk mürşidi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dahi ne buyuruyor? Ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum. Şimendiferin icadının da sembollerinden olduğu sanayi inkılabı gibi batıda yaşanan maddi ve teknik ilerlemeler sonunda bizler bir dizi mağlubiyet ve toprak kaybı yaşayınca o güne kadar tuttuğumuz yoldan şüphe eder hale geldik. İşte o günden beri bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Şimendifer yani tren üzerine 16 beyitlik bir şiir yazan Ali Emiri Efendi, cihanda her yere demir ağlar serilirken biz hala deveye binme sefaletindeyiz diye yakınıyor. Yazık ki naka süvarı sefalet is hala, şimendifer yapılırken cihanda her cihete. Toplumların lokomotiflerine yani liderlerine bağlı olduğu aşikar. Bazen bu liderler kendileri de bir vagon olup başka lokomotiflere bağlanıyor ve mesulü oldukları toplumu da o kararlarının peşinde sürüklüyorlar. Ziya Paşa zaman zaman koca bir katarın bir başına bir topal eşeğin geçebileceğinden şöyle yakınır. Sarban-ı vakit isen hazmeyle zira vakt olur. Bir topal merkep belasıyla katar elden gider. O trenden inmek, o vagonu o bağdan kurtarmakta kolay olmuyor. Bizim 2. Mahmut'tan itibaren başlayan batılılaşma, modernleşme maceramız da böyle. Zaman zaman bundan şikayet edenler iktidara gelseler de aslında bir lokomotif idare etmiyorlar. Sadece bir katarın ilk vagonundalar. Bir makas denk getirip, bize eyvallah biz burada ayrılıyoruz diyebilmek kolay değil. Tezkere, Çuval, FETÖ, Brunson, Pennsylvania, S-400, F-35, Dede Ağaç, PYD kelimelerini sıraladığımızda ülkemizin ABD lokomotifinden son yıllarda aslında bir hayli kopma noktasına geldiğini anlayabiliriz. Fakat kolay değil. Ülkemizde sağ ve sol hareketin uç grupları sürekli NATO'dan çıkalım, küreciyi kapatalım vesaire derler. Lakin bu büyük karar büyük bir vaka istiyor herhalde. Lakin büsbütün kompartımanımızın camından bakan uslu çocuk da değiliz. 80'li yıllarda ülkemizi yönetenler Amerikan başkanıyla bir telefonla görüşebiliyor olmakla filan övünürdü. Şimdi o günlerden hamdolsun çok iyi durumdayız. Alternatif görüşmeler, farklı yardımlar, destekler, kendi inisiyatifimizde organizasyonlar içinde olabiliyoruz. Buna da vagon, kompartıman siyaseti demişler. Yani bir vagonda Rusya ile konuşup ondan S-400 alıp ona nükleer santral siparişi verebilirsin. Lakin bir başka vagonda da Ukrayna'ya silah satabilirsin. Bir kompartımanda Libya ile Mavi Vatan'ı güçlendirecek bir anlaşma yaparken, diğer kompartımanda Avrupa Birliği ile görüşmelerini sürdürebilirsin. Bir de sosyal gidişat var. Tanzimat, asıl eşraf, elit kesimde bir Avrupa'yileşme rüzgarı estirmişti. Avrupa şimendiferine toplumumuzun, şahsiyetimizin, eğitim-öğretim düzenimizin, her şeyimizin bağlanması o zaman başladı. Dilimize Fransızca kelimeler, salonlara piyanolar doldu. Bir taraftan da içimizde arka vagon, ön vagon farkına dair manasız bir özgüven vardı. Biz her ne kadar Avrupa katarına kapılmış gidiyorsak da, biz arkadayız, onlar kadar da bozulmayız, seçici davranabiliriz. Tekniği alıp ahlakı almayız. Halbuki söyledik, demir raylarda şerit değiştirme şansı yok. Şöyle laflarımız çok olurdu. Avrupa'da aile çökmüş, Avrupa'nın nüfusu hızla eriyor. Onlarda Hristiyanlık da tabeladan ibaret artık. Oysa son sürat aynı yolda gidiyorduk biz de. Şimdi lügatlere yeni bir tabir kazandırıyoruz. Biz lokomotifini de geçmiş bir vagon olduk. Fizik kanunlarına, rayların mantığına aykırı evet ama sosyal bir teşbihte bu mübalağa çok güzel anlatıyor gerinen durumu. Peşine düştüğümüz lokomotifi bile geride bıraktık. Kraldan çok kralcı olmak gibi batıdan çok gevurlaşma, evrensel değerler denen şeyleri onlardan daha fazla benimsemeye kalkma. İşte bu ifadeyi destekleyen müşahhas neticeler. İçimizde bir kesimin laiklik anlayışı birçok Batı ülkesindekinden daha katı. Doğurganlık hızında birçok Avrupa ülkesinden geriye düştük. En tepeden iftiharla dile getirildiği üzere akademideki kadın sayımız erkek sayısını geçmiş, bu nispete Avrupa henüz ulaşamamış. Evliliklerin azalması ve boşanmaların çoğalmasında da öyleyiz. Sokaklarımız iki tarafı da müşahede edenlerin ifadelerine göre batıdan çok daha açık saçık. Bize aslında zorla kabullendirilmiş birçok ideolojiyi sahiplerinden daha fazla benimseyenlerimiz var. Gündüz kuşağı programları dış görünüşün de aldatmaması gerektiğini, çürümenin içeriden ilerlediğini gösteriyor. Amerika'da birçok eyalette idam cezası, İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinde saltanat mevcutken biz bunları çoktan kaldırdık. Bir vagon lokomotifini geçemez, lakin teşbih bu ya, adeta onu yıkıp yarıp geçercesine onu aşabilir. Yine lokomotif, yanlış gidiyorum galiba diye durup bir makasla kenara çıktığı halde vagon, hayır ben bu yoldan dönmem diyerek yoluna devam edebilir. Vagonluktan lokomotifliğe terfi edebilir. Halbuki tren yollarının güzel bir özelliği daha vardır. Yine nazari olarak yolun yönüne sen karar verebilirsin. Yani aslında en son vagon bir lokomotif haline gelse, katarı çekip diğer istikamete götürebilir. Zaman zaman demir yollarının bu özelliğinden istifade edilir. Kıyamet alametlerinden biri Hz. İsa'nın gelmesi, Hristiyanların haçını kırıp hınzırını katledip onları asli hüviyet olan İslam'a döndürmesidir. Yani bugüne kadar şarkı batıla sevk etmeye çalışan Batı sonunda ıslah olup hayra yönelebilir. Güneşin batıdan doğması şeklindeki kıyamet alametini de böyle tevil edenler olmuştur. Evet, artık lokomotifimiz olan batıda bile bazıları hız kesip doğru yolda mıyız diye tereddütler yaşarken batıla doğru giden bu katarı hakka çevirmemiz lazım. Bunun için ne muazzam bir kuvvet gerektiğini söylemeye gerek yok. Lakin batıl lokomotifi sarp yokuşlarda tükenişlerdeyken bir fırsatımız var. Değerlendirebilirsek hem kendimizi kurtarırız hem insanlık katarını. Mustafa Asım Küçükaşçı imzalı Lokomotifi Geçen, Çeken, Vagon başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ilk olarak. Ve şimdi de Kübra Ergin'in kaleme aldığı Erkeğe, Kadına Kurulan Tuzaklar başlıklı yazıyı paylaşacağız. Çocuk parkındayız. 1,5 yaşındaki torunumu salıncakta sallamak istiyorum. Ama onun gözü etraftaki daha büyük erkek çocuklarında. Onları takip etmek istiyor. Henüz 1,5 yaşında olmasına rağmen onların arasına karışmak, onlardan biri olmak istiyor. Onlar gibi tırmanmak, atlamak, zıplamak istedikçe endişe ediyorum. Çünkü parktaki erkek çocuklar sanki başlarında bir antrenör varmış da onları bir müsabakaya hazırlıyormuş gibi koşturup duruyorlar. Kız çocukları salıncakta sallanıp gölgelik yerlerde oturuyor, sohbet ediyorlar. Erkek çocukları ise o sıcakta kan ter içinde kalmalarına rağmen kendilerini helak edercesine hareket ediyorlar. Bizim torun da abilerini örnek alıyor. Kendisinin bir erkek çocuk olduğunu biliyor, hissediyor. Kendi hemcinslerini izliyor. Ama büyük oğlanlar pek bebek bakıcılığı yapmaya niyetli değil. Düşüp kalkmasını pek umursamıyorlar. Kızlar hemen koşup kucaklarını alıyorlar. Şefkat gösteriyorlar. Ama erkekler kendi akranlarıyla rekabete dalmışlar. Hiç dönüp bakmıyorlar. Onları seyrederken bir yandan da düşüncelere dalıyorum. Cinsiyete dair özellikler hiç kimse öğretmese de, yönlendirmese de daha çok erken yaşta çocukların içinde mevcut. kız çocuklarda bebeklerle ilgilenme, hassasiyet gösterme duygusu daha erken yaşta kendini belli ediyor. Erkek çocuklarsa hayatın bir yarış olduğunu hissediyor, kendini yetiştirme ve ispatlama duygusuyla hareket ediyorlar. Sonra torunum için açtığım çizgi film kanalındaki programların muhtevaları aklıma geliyor. Genellikle dikkat ediyoruz. TRT Çocuk kanalını açıyoruz. Gelinim de çok hassas bu konuda. Bazı kanallarda cinsiyetsizlik ve LGBT telkinleri ihtiva eden yapımların olduğunu ondan öğreniyorum. Artık bu iğrenç dayatmalar bebeklerin tertemiz dimağlarına musallat olma noktasına kadar gelmiş. Onlara nazaran tercih ettiğimiz TRT Çocuk kanalında nispeten daha ailevi muhtevalar görüyoruz. Ama inceden inceye yine kadın erkek rollerinin farklılığını yok sayan bir üslup var. Mesela yukarıda bahsettiğim gibi bariz bir fıtrat farkı varken bu yokmuş gibi senaryolar yazılıyor. Muhtemelen bu yapımların milletler arası pazarlarda müşteri bulmasını kolaylaştırmak için tercih ediliyor. Zamanın ruhu diyorlar ya hani, akçeli işler, her zaman imtihan konusu. Mesela birçok çizgi film veya dizide kızlarla erkekler hemen hemen aynı oyunları oynuyor. Hatta karma takımlarda müsabaka yapıyorlar. Halbuki bu hayatın akışına ters. Ne kızlar ister erkeklerin fiziki kuvveti ve hırsıyla itişip kakışmayı, ne de erkekler ister takımlarındaki kızlara hassasiyet göstermek zorunda kalıp yavaşlamayı. Sadece oyunlar değil, bütün ilgi sahaları, ilgilenme gayeleri, biçimleri, duyguları, her şeyleri farklıdır. Bu farklılık yaratıştan gelir. Ayıp değildir, yasak değildir, yok sayılması gereken bir şey değildir. Ama yok sayılıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında güya bir tamire girişilmiş, kadın erkek rolleri arasındaki farkları yok sayma, zoraki bir eşitleme anlayışı sürdürülüyor. İnsan elbette içinde yaşadığı atmosferden etkilenir. İnsan herhangi bir canlı türü değildir. Sadece içgüdüleriyle yaşamaz. İnandığı, kabullendiği doğrularla karakterini ve hayatını inşa eder. Fıtratının üzerine tesir eden kültürlenme mutlaka onu önemli ölçüde biçimlendirir. Ama bu biçimlenmenin sonunda fıtratından koptuğu için mutlu ve huzurlu olamaz. Peki, neden bu hale geldi? Batı alemi cinsiyet özelliklerini neredeyse yok edilmesi gereken bir ilkellikmiş gibi görür hale geldi. Neden? Bana öyle geliyor ki buna en başta Batı'nın nefsaniyeti kışkırtan ve en bayağı en rezil noktalara sürükleyen özgürlük anlayışı sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde bir teknoloji programında şöyle bir cümle sarf edildi. Yapay zekada cinsiyetçi, mesela bir kız öğrenci görüntüsü oluşturmak istiyorsunuz. Öğrenciye hiç benzemeyen, iç gıcıklayıcı bir kız görüntüsü oluşturuyor. Yapay zekanın yararlandığı veri yığını ataerkil içeriklerle dolu olduğu için ister istemez böyle sonuçlar çıkıyor. Gençlerle konuşuyorsanız onların lisanında neyin ne anlama geldiğini bilmek zorundasınız. Mesela ataerkil, cinsiyetçi gibi kelimeler bizim zannettiğimiz manaya gelmiyor. Kadını metalaştıran bakış açısı manasına geliyor. Mesela bir adam çok müstehcen, ayıp, çirkin sözlerle adeta bir kadının namusuna dil uzatan küfürler ettiği zaman buna cinsiyetçi küfürler deniliyor. Çünkü böyle bir dünyaları var. Amerika'da bir erkek trafikte giderken bir kadın şoföre öfkelense hemen hakaret olarak bir kelime kullanır. O kelimenin manası da bizim kötü yola düşmüş diye ima ettiğimiz çirkinliği anlatır. Yani kadınlara hem cinsleri arasındaki en kötü örnekler üzerinden hakaret edilir. Feminist hareketler de bunun intikamını almak istercesine erkek kelimesinin yanına şiddeti yapıştırır. Öyle ya, onların kültüründe düello diye bir gelenek vardır. Bir adam kendi dininden, milletinden bir kişiyi sırf gururu adına ölümüne çarpışmaya davet eder. O da gurur adına bu daveti reddedemez. Diğerleri de onların arasını bulmak yerine kim ölecek diye seyrine bakar. Tıpkı binlerce dövüş oyunları aksiyon filmlerinde olduğu gibi. Batı'da erkekler ve kadınlar böyle birbirine düştüğü için mi cinsiyet ayıp, çirkin, kurtulunması gereken bir şey haline geldi acaba? Bir de bizim yani dinimizin ahlak anlayışına bakalım. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Nebi-i Zişan Efendimiz, örtünme çağına girmiş bir genç kızdan daha hayalıydı. Düşünün ki ilim ve irfan sahibi bir sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını tarif ediyor. Ondaki haya sıfatını tarif ederken yeni yetişmiş kızların hayasını örnek olarak zikrediyor. Kadınlık denilince akla en çirkin ve bayağı kadınların halleri değil, en saf, masum, fıtratı bozulmamış kızların hanımlığı geliyor. İşte aradaki fark. Erkeklik deyince de aynı şekilde. Kütüphaneyi gezip enteresan kitaplara göz gezdirmeyi severim. Bir keresinde Arap Atasözleri diye bir kitapta şöyle bir söze rastlamıştım. Kin gütmek kadınlara, affetmek erkeklere mahsustur veya yakışır. Hilm kelimesinin etimolojisinde de böyle bir mana vardır. Genellikle gençlik çağının cehaletinin gittiği, tehevvürünün yatıştığı, olgunlaşma özelliği olarak anlaşılır. Gençlik çağında öfke duygusunun insanı galeyana getirmesi biraz daha hoş görülebilir. Yüksek seviyedeki hormonlarla ilişkilendirilebilir bir delikanlılık halidir. Ama yaş ilerleyip akıl tecrübelerle geliştikçe, gençliğin harareti yatıştıkça artık olgun düşünme, çabuk kızmama, öfkeyle harekete geçmeme beklenir. Kadınlarda annelik duygusu veren hormonların etkisi sebebiyle durum tersinedir. Gençlik çağında kadınlar annelik hormonları sebebiyle daha şefkatli, fedakar, hoşgörülüdür. Annelik hormonlarının kesildiği çağdan sonra sert duygulara sebep olan hormonların seviyesi nispeten yükselir. O yüzden yaşlı kadınlar pek hoşgörülü ve affedici değildir. Mesela anneler verdikleri onca emeğin karşısında nankörlük ve küstahlık görürlerse evlatlarına derin kırgınlık duyabilirler. Kendi haklarını alabilecek güçleri de olmadığı için içlerini atıp kötü duygulara saplanabilirler. Depresyonlu hastalarda kırgınlık hisleri unutamamak, affedememek yaygındır. Depresyon da yaşlı kadınlar arasında yaygındır. Arap atasözü sanki kadınlardaki hissi dalgalanmaları affetmenin erkeklere düşeceğini bildiriyor. Yani erkeklere kinciliğin, husumet gütmenin değil, hilmin ve affediciliğin yakıştığını ifade ediyor. Erkeklik, Batı'da şiddet kelimesiyle eşleşirken, bizde olgunluk ve faziletle eşleşiyor. Onlarda öyle, bizde böyle. Ne yazık ki şu anda gençlerimiz bizim dünyamızı tanımıyor. Bizim inancımız, insanın nefsani yönünün tezkiye edebileceğini müjdeliyor. Tezkiye kelimesinin kökü, hem nefsin çirkin yönlerinin temizlenmesini, hem de iyi tarafların, istidat ve kabiliyetlerin inkişaf etmesini ifade ediyor. Mesela aynı kökten gelen zekat, malı hem temizler hem de bereketlendirir. Bunun gibi cinsiyetlerimize mahsus özelliklerimizin de kötü taraflarına fırsat vermeyip, hep iyi taraflarına ilham vermek, gaye göstermek, teşvik etmek mümkün. Bunu başardığımız zaman cinsiyet yok sayılacak bir ayıp olmaktan çıkacaktır. Esasen üstünlüğün takvada olduğunu haber veren dinimiz, insanı nefsani sıfatlardan çok ruhani yönüyle tarif ediyor. İnsan öncelikle Allah'ın kulu, peygamberin ümmeti sıfatıyla bir kıymet kazanıyor. Dünyevi rolü icabı, şu ırktan, bu cinsiyetten, bu kabiliyet ve hususiyetlere sahip olması, ancak bunları ihsan üzere bir kulluk yolculuğunda değerlendireceği imkan ve şerait olarak görmesi gerekiyor. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de son olarak bu akşam Kübra Ergin imzalı Erkeğe Kadına Kurulan Tuzaklar başlıklı yazıyı paylaştık. Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısından aktardık değerli dinleyenlerimiz yazılarımızı. Öylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.